بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse A'raf suresinin son 3 ayetini anlamaya çalışacağız. Bu vesileyle namaz kılarken neden gündüzün sessiz, gece namazlarında sesli okunduğunu da anlamaya gayret göstereceğiz Allah nasip ederse. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan A'raf suresinin 204. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Kur'an okunduğu zaman, yani birisi Kur'an okuyor, ona kulak verin, onu dinleyin. Ve ansitu ve susun. Yani siz sesinizi çıkarmayın. Leallekum turhamun. Belki böylece size merhamet edilir. Tabi bu merhamet, rahim, rahmet kelimesini en kolay anlayacağımız şey, işte ana rahmine rahm denmesi, bir çocuğun ihtiyacı olan her şeyi oradan almasından dolayı. Biz de Allahü Teala ana rahmindeki bir çocuğu oradaki bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nasıl orada büyütüyorsa, biz de aynı şekilde şu anda dünyada yaşıyoruz. Sizinle konuşmak için nefes alıyorum, veriyorum. İşte dış dünya içerisi, yani dünyanın tamamı da bizim için bir ana rahmi gibi olmuş oluyor. Ha, burada eğer biz doğru davranırsak, Allahü Teala'nın emirlerine uygun davranırsak, bizim için her şey gayet güzel bir şekilde yürür. Peki ana rahim, Allah'ın emirlerine uygun davranmanın yolu nedir? Allah'ın kitabını dikkatle dinleyip o bilgileri kafaya yerleştirmek ve hayatımıza geçirmektir. İşte burada Allahü Teala diyor ki size Kur'an okunduğu zaman, demek ki birisi bize Kur'an okuyacak, değil mi? Bir okuyan birisi olacak. Birisi bir gelip okuyacak. Peki okuduğu zaman ne yapacağız? Dikkatle dinleyeceğiz. Nedir oldu? Belki Allah rahmet eder, yani merhamette bulunur. Ne demek? Yani ondan, yani şimdi ana rahmindeki bir çocuk gibi kendini düşünürsen, oradan alacağın birçok sana yararlı şeyler olacak. Onunla sen hayatını düzenleyeceksin. Tabii bunun için de anladığımız dil olmalı ki ondan istifade etmiş olalım. Onu dikkatle dinleyin. فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Yani mesela tam Türkçe olursa ona kulak verin demek lazım. Yani dikkat edin, dinleyin kelimesi de orada o şekilde de olur. Ve ansitu ve susun. Çünkü orada şey yapılırken, size Kur'an okunurken siz de konuşursanız orada bazı şeyler kaybolur. Ne dediğini anlayamazsınız. Ve oradan da irtibat kesilir. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Belki böylece merhamet olunursunuz. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكِ. Rabbini kendi içinde zikret. Kendi içimde zikretmek nedir? Allah'ı zikretmek, zikir. Zikir kelimesinin anlamı neydi?
Bir bilgiyi, akılda olan bilgiyi dile getirmek.
Yok, kullanmak. Tezkir değil, zikir. Hı.
Doğru bilgi.
Doğru bilgi demek. Veskür Rabbeke de tabi o doğru bilgiyi sen kendi içinde düşünüyorsun, dile getiriyorsun. Peki nasıl yapıyor? Tadarru. Tadarru, yani böyle Allah'a itaat etmiş olarak, boyun eğmiş olarak, kendin bir şey zannetme. Çünkü bu söz, yani o Allah'ın zikri nedir? Allah'ın kitabıdır. Yani çünkü zikir doğru bilgi anlamındadır. Allah'ın tabiattaki kitabından elde edilen, yani yaratılan ayetlerden elde edilene de zikir deniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in tamamı zikir. Bundan önce indirilmiş bütün kitapların tamamı zikir. Yani doğru bilgi. O zaman onu sen kendi içinde şey yap, böyle tadarru ederek, yani yalvararak, tabi dır, annenin memesi manasına geliyor. Tadarru kelimesini en kolay anlayabileceğim şey de çocuğun annesinin sütüne muhtaç olduğu zamanki tavrı. Yani onun için tek çözüm yolu odur. Başka bir şey asla düşünemez yani o anda. Bizim de problemlerimizi çözecek tek kaynağın Allah'ın kitabı olduğunu bilerek, böyle Allah'a boyun eğerek ayetleri kendi içimizde tekrarlamış olacağız, zikredeceğiz. Ve hufiyeten ve hifeden, tamam. Ya önceymiş, tamam. Ve hifeden ve kendi şeyde korku, sadece yalvarma değil, içinizde bir korku da duyacaksınız yani. Bir korku da duyacaksınız. Nedir o korku? Yani eğer burada bir saygısızlık edersem, burada herhalde bunun zararını görürüm. Hem boyun eğeceksin, hem de bir korku duyacaksın. Peki, vedun el cehr. Yüksek sesle de söylememek şartıyla. Yani ne? Çünkü yüksek sesle söylediğin zaman dikkatin sesin üzerinde odaklanır sanki. Ama dun el cehir dediğin zaman kendi kulağın duyacak şekilde okuyacaksın ama
başkasına
duyurma niyetin olmayacak yani. Yani şimdi bak, böyle tadarru, korku içerisinde Allah'a şey yaparak okunduğu zaman bir musikiyle okunabilir mi?
De kendi içinde olduğu için
yani mümkün değil yani. Ne olacak? Anlayacak şey şekilde okuyacak ve korku duyacak ve yalvaracak. Ve dunel cehri minel kavl, yani o söz çıkacak ama yüksek sesle değil. Yani ağızdan söz çıkacak. Nedir bu? Kavl dediği için ağızdan söz çıkma meselesi var değil mi? Dunel cehir dediği zaman da yani yüksek ses değil. Demek bir ses var. Ama yüksek ses değil.
O yüzden diyoruz biz yani kıraatte insan tek başına bile namaz kılarken en azından kendi duyacağı sesle okuyacak. Ama başkasına duyuracak şekilde de yüksek olmayacak.
Bunun delili neymiş? Evet,
bu. Ve bu ayetmiş değil mi?
Tamam.
Yani kavil sayılabilmesi için mırıldanmayacak yani kişi.
Şimdi kavil olması için benim ağzımdan bir söz çıkması lazım. Evet. Ağzımdan söz çıkmıyorsa o zaman içimden konuşmuş oluyorum. Çünkü içimden konuşunca da araya şeytan girer ve benim düşüncelerime şey, yanlış vesveseler karıştırabilir. Ama ağzımdan ses çıkacak, yüksek sesle değil, o zaman benim kulağım duyacak onu. Ha, benim çok yakınımda olan birisi de duyabilir. Ne zaman biz bunu yapacağız? Bil guduvvi, öğlende, vel asal ve ikindide böyle yapacaksınız. Öğlende ve ikindide. Ve la tekun minel gafilin, sakın ha gafillerden, ilgisiz kişilerden olma. Bak, sana bu emirler veriliyor. Buna karşı ilgisiz davranma. Buna ciddiye al. Dikkatli ol diyor. Şimdi tabii bizi sürekli dinleyenler çok iyi bilirler. Allahü Teala her şeye bir prensip koyar. Yani her bir ayeti, yani Kur'an-ı Kerim'i Allahü Teala ilimle açıkladığını söylüyor. Bu A'raf suresinin 52. ayetinde işte onlara bir kitap getirdik, bir ilimle ayrıntılı bir şekilde açıkladık diyor. Diğer ayetlerde ne diyor? İşte bir yerde muhkem, yani kısa ve öz. Diğer tarafta da onu açıklayan ayet. Peki vedkur rabbeke dediği zaman Rabbini zikret. Rabbini zikret kelimesinin bir benzerini baktığımız zaman bakıyoruz ki şeyde bunun benzerini buluyoruz. Taha suresinin 14. ayetinde buluyoruz. Burada ne diyor Allahü Teala? Musa aleyhisselam'a şey yaptığı zaman işte o ilk şeyde Tuva Vadisi'nde Musa aleyhisselam'la Allahü Teala konuştuğu zaman ve akimis salate li zikri. Zikri kelimesiyle mesela Arapça bilenler için şey yapalım. Vezkur rabbek, yani zikru rabbik olmuş oluyor. Rabbi zikriyle, zikru rabbik manasında olduğu için Rabbini zikret yani. Rabbinin şeyini, zikrini şey yap. Ne olur mu? Aynı şey oluyor değil mi ikisi? Vezkur rabbeke. Dediği ekimis salate, namaz kıl. Ne için kıl? Zikri benim zikri. Bu emri yerine getirmek için. Bu emri yerine getirmek için namaz kıl. O zaman şimdi ikisi arasında tam benzerlik var mı? Öyleyse o zaman bu her ikisi, her iki ayette de verilen emir neyle ilgili olabilir? O ayette bir baktığımız zaman
namazla,
yani. Namazla ilgili olduğu belli. Bir de zamanla sınırlıyor.
Yani,
mesela şimdi gudu ve asal diyor, öğlen ve ikindi diyor. Ve la tekum minel gafilin. Tamam. Şimdi öğlen de ve ikindi de şey yap, yüksek sesle yapma diyor. Peki ondan önceki ayette de birisi okuduğu zaman diyor. Bu ikisi de namazla ilgili olursa eğer, o okuyan birisi kim olur?
İmam olur.
İmam olur, başkası olmaz. Peki ben dikkatle dinle diyorsa, o zaman demek ki imamın sesi ne yapacak?
Duyulacak.
Bana kadar ulaşacak. Ben namaz kılan birisi isem, o zaman onu da ne yapacağım? Dikkatle dinleyeceğim, susacağım. İşte burada, bu durumda bakıyoruz. Hadi öğlen ve ikindi dedik. Peki bunun delili var mı Kur'an-ı Kerim'de?
Evet.
Öğlen ve ikindi. Niye mesela?
Evet, genelde meallerde sabah ve
sabah
akşam,
ve akşam deniyor.
Biz öğlen ve ikindi dedik. Niye?
Niye biz öğlen ve ikindi dedik? Yani yine aynı metotla, yani Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması metoduyla. Maalesef yani her zaman üzüntüyle tekrarlıyoruz. Maalesef İslam geleneği, yazılmış tefsirler, yazılmış fıkıh kitapları, ne kadar bir geçmişi yansıtan şey varsa hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı metodu kullanmıyor. Yani ayetin ayette açıklanması diye bir şey yok. Onun için şimdi biz bunu Yahya Hoca'dan dinleyelim. Evet.
Evet, genelde bu 205. ayetteki huduv ve asal kelimelerine meallerde sabah ve akşam manası veriliyor. Biz farklı olarak dedik ki burada öğlen ve ikindi. Ve buradan hareketle dedik ki öğlen ve ikindi namazlarında herkes içinden kıraatta bulunacak. Yani imam da, cemaatte, ister ferdi olarak, ister cemaatle kılınan bütün namazlarda, ya öğlen ve ikindi namazlarında sessiz kıraat. Yani herkes içinden kıraatta bulunacak. Bunu söyledik. Bu hudu ve asal kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımlarına bakarak tabii biz böyle söyledik. Onu ilk şu ayette görebiliyoruz. Ra'd suresi, Kur'an-ı Kerim'in 13. suresi. 15. ayet. Cenab-ı Hak burada ayetin sonunda hudu ve asal kelimelerini kullanıyor. Şöyle buyurmuş. Velillahi yescudu men fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde bulunanlar, yani bulunan herkes Allah'a secde eder, boyun eğerler. Nasıl? Tav'an ve kerha. İster gönüllü, isterse zorunlu. Ama her türlü Allah'a bunlar boyun eğerler. Sadece onlar mı? Ve zilaluhum. Onların gölgeleri de secde ederler. Ne zaman gölgeleri secde ediyormuş? Bil guduvi vel asal. Bakın, gudu ve asal denilen vakitlerde. Şimdi sabah ve akşam diyecek olursak bir şey. Sabah ve akşamla kastedilen sabah ve akşam namazları. Sabah güneş doğmadan önce, akşam namazı güneş battıktan sonra. Güneş henüz doğmadan ve güneş battıktan sonra neyin gölgesi oluşabilir? Tabii. Güneş yoksa.
Mesela şimdi gölgenin de secde etmesi için,
evet,
bir ayağa yukarıya kalkması lazım,
evet,
değil mi?
Ya bir gölgeyi gösterecek olan ne olması lazım en önemlisi?
Bir işaret olması,
güneş
lazım.
Güneş olması lazım.
Güneş olacak. Heh. Şimdi güneş sabahleyin gölgeyi gösterdi.
Evet.
Öğlen de güneş şey, gölge ne olur? En kısa vaktine gelir.
En tepe noktasına,
en tepe noktasında, evet, en kısa anındadır.
Batma yanı,
ondan sonra batıya geçtiği andan itibaren gölge artık uzamaya başlar. Evet. Adeta şey gibi, birisinin secdeye kapanması,
evet,
gibi.
Aynen öyle.
Güneş batana kadar gölge uzar, uzar, evet, uzar. O zaman bakın, evet.
Bu ya bunu sabah namazı olması mümkün mü? Akşam güneş doğmadan.
Akşam da olamaz.
Akşam namazı olması
sabah
mümkün
da olamaz
mü? Güneş battıktan sonra.
Onun için şu, yani izleyicilerimize şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bak işte tabii sen çok güzel bir şekilde anlattın ama yani, hı hı, tekrar olsun, tamam, diye söylüyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim, dikkat ediyor musunuz? Sözlük olarak da kullanılıyor.
Kelimeyi
mesela bu kelimelerin zaten bu kadar açık ifade edildiği bir sözlük bulmak kolay değil, değil mi? Ama Allahü Teala çok net bir şekilde söylüyor. Gölgeler diyor. Gölgenin olması için güneşin olması gerekiyor. Doğu ve güneşin doğmasından batmasına kadar oluyor. Peki güneşin yani bir secdeye kapanma dendiği zaman herkesin zihninde ayaktayken eğilme olur. Ayakta olması için bir kere güneş bir öğlen vakti şeye, tepeye çıkacak. Ama ondan sonra başlayacak
uzama.
O andan itibaren bu secdeler başlayacak. Zaten onun için de şeydir, bu güneşin batıya kaydığı andan itibaren öğlen vakti
ilk
başlar.
İlk farz namazımız.
Zaten Allahü Teala da biliyorsun İsra suresinin 78. ayetinde ne diyor?
Eqimis salate li duluki'ş-şems.
Güneşin
tepe noktasından
batıya kaydığı andan itibaren. İşte o anda başlar. Gölgeler
evet,
uzamaya başlıyor.
Secdeye başlıyor.
Ve secde vakti var. O zamana kadar ne oluyor? Yani bak şimdi sabahtan itibaren o ana kadar sürekli kısalıyor. Evet. Yani güneş doğduğu zaman gölge diyelim şu kadar ama her geçen al kısalıyor. Tam tepe noktasında en kısa vaktine evet. geliyor. Yani adeta secdeden yukarıya kalkan evet. bir insan gibi. Ama tam tepe noktasına geldiği zaman secdeye ayağa kalkmış gibi oluyor. Batıya yöneldiği andan itibaren gölge boyu uzuyor ve işte secde dediğimiz evet. olay başlıyor. Yani hakikaten Allahü Teala o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ki ondan sonra da şeyde ne diyor bu Hud suresinin 114. ayetinde
orada da tarafe-i nehar diye başlattı.
Gündüzün orada. İki evet. tarafında namazı kıl diyor. İki taraf demek iki bölüm demek. Yani taraf. Mesela ben şimdi şunu tutsam desem bunun kaç tarafı var? Hangi açıdan diyeceksin? Hangi
göre.
Açıdan diyeceksin?
Tuttuğunuz yere göre.
Her tarafı birer santim dersem boyu kaç santim? Beşer santim dersem o. Şimdi gündüzün tarafları. Mesela bir ayette de Allah etrafın nehar diye çoğul. Evet. Etrafen nehar diyor. Yani tarafın çoğulu. Şimdi iki taraf diyor. Burada da guduv vel asa ve asal diyor. Mesela Araplar öğlen yemeğine ne derler?
Gada diyorlar.
Gada derler. Öğlen yemeği. Yani guduv kökünden
geliyor. İsterseniz onunla ilgili ayetler de var. Onları da söyleyelim. Tam böyle
tamam,
şey
tamam, çok iyi
mesela
olur.
Hani dedik ya hocam şimdi zilaluhum bil gudubi vel asal. Gölgeleri guduv ve asal dediğimiz öğle ve ikindi vakitlerinde secde ederler. Yani niye illaki güneş gerekiyor şey için, gölge oluşması için? Bununla ilgili ayet var. Hemen bakıyoruz. Furkan suresi. 25. surenin 45. ayeti. Yani Cenab-ı Hak burada ne buyuruyor? Diyor ki elem tara ila rabbike keyfe meddezzille.
İşte buyur.
Yani Rabbinin gölgeleri nasıl uzattığını görmez misin? Bir bakın diyor gölgeler uzuyor.
Ne zamanlar nerede başlıyoruz ama? Bak sabahleyin güneş doğduğu andan itibaren kısalıyor. Evet. Doğduğu
yavaş
andan
yavaş
itibaren
kısalıyor. Tepe noktasına geliyor en kısa. Ondan sonra başlıyor uzamaya. Şimdi velem şa'e leca'lehu sakina. Allah buna bir kural belirlemiş. Başka bir şey oluştursaydı Allah bunu sabit kılardı.
O kadar.
Değişmezdi. Gölge her zaman aynı olurdu.
Tabii.
Uzamazdı, kısalmazdı.
Tabii bu da şeyle bu astronomu okuyan kişiler için şey yapalım. Burada o deklinasyon dedikleri yani güneşle dünya arasında yani güneş sistemiyle dünya arasında yıl içerisinde oluşan 23 derece 27 dakikaya kadar şey yapan deklinasyon. O olmasaydı zaten mevsimler olmazdı. Evet.
Şimdi Allah Teala diyor ki velev şa'e lecaluhu sakine. Eğer farklı bir kural olsaydı Allah onu hareketsiz kılardı. Şimdi dikkat edelim. Thumme cealne şemse aleyhi delila.
Hadi buyur.
Biz güneşi gölgenin göstergesi kıldık.
İyi oldu. Demek ki
yani gölge olması için güneş olmazsa olmazmış.
Öyleyse
gudu ve asalin sabah ve akşam namazları olmasına imkanı ihtimal yok demektir. Yok. Güneşin olmadığı vakitler çok
öyle zaman. Ve ikindi.
Evet yani gündüz bizim kıldığımız iki tane namaz var. Bir öğlen bir ikindi.
Dolayısıyla peki delil ne? Falanca sözlük değil
evet,
değil
işte
mi?
Sümme cealle şemse aleyhi delila. Yani Allah.
Yani Kur'an'ın ayetleri.
Evet. Rahat suresi 15. ayet. Yine Cenab-ı Hakk'ın sözü. Tamamı böyle.
Bak mesela ne kadar ayrıntılı evet. açıklama değil mi?
Biraz önce dediğiniz de bu gada'la ilgili de bakalım Kehf suresinin 62. ayetinde. Yani
gerçekten o çok evet. o çok mühim. Evet,
Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken yanındaki gençle ilgili. Orada şu kelime kullanılıyor. Hani bir buluşma yeri ayarlıyorlar. Felemma cavaza işte o belirledikleri yeri geçtiklerinde kâle li fetâhu yanındaki gence Musa Aleyhisselam şöyle diyor. Atina gada'ena getir bakalım bizim öğlen yemeğimizi.
Devamı.
Laqad laqina min seferina hada nasaba.
Ne demek?
Gerçekten de şu yolculuğumuz yüzünden başımıza bayağı bir sıkıntı geldi. Hadi iyice yorulduk.
İyice yorulduk.
Ne zaman yola çıkmış bu adam?
Erkenden.
Erkenden çıkacak. Yorulacak. Yürüyecek ve yorulacak.
Gece normalde vakit, gece yürünmez.
Yani sabah çıktı. Öğlene kadardır tabii bu. Öğlene kadar. Yiyeceği ilk vakitte bu zaten. Atina gadana getir bizim öğlen yemeğimizi de. Gada tamam. ve gudu.
Tamam.
Öğlen yemeği öğle vakti.
Tamam.
Gudu ve asal işte öğlen.
Öğlen ve ikindi. Oluyor, evet.
Bu var. Bunu gösteren hani bir şey daha var. Onu da bir işaret ederim. Mesela aynı ifadeler Nur suresi 24. surenin 36 ve 37. ayetlerinde de geçiyor. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki hani bir takım evler vardır. Fi buyutin ezinallahu en turfa ve yuzkara fihi ismuhu. Hani Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiş. Yusebbihu lehu fiha bil guduvi vel asali ricalun. Yani o evlerde guduv ve asal vakitlerinde hani Allah'a boyun eğen nice yiğitler vardır diyor. Guduv ve asal. Öğlen ikindi diyoruz. Çünkü yine devamında la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah.
Hadi buyur.
Bakın. Ya yani bu kişileri Allah'ı anmaktan ne bir ticaret ne bir alışveriş alıkoyabilir.
O zaman şey o beyitler nedir? Onlar camilerdir.
Heh. Alışveriş, ticaret gece mi yapılıyor? Dünya üzerinde gündüz mü?
Zaten Allah-u Teala şey demiyor mu Cuma ile idanu diyelis salati miyemül cumati
fes'av ila zikrillah ve zerul bey'
alışverişi bırakın.
Yani öğlen vaktinde yapıyoruz biz bunu.
Tabi yani alışveriş evet. yapıldığı bir saatte.
Evet.
Orada da demek ki o evlerde gündüzün yani adam ticaretle meşgul oluyor. Akşam iş genellikle bitmiş oluyor. Yatsı kolay, sabah namazı kolay ama gündüzün ticaretle meşgul olurken işi bırakıp da camiye gitmek kolay mı?
Evet, o zor işte. Allah onu deniyor. Heh. O vakitte çağırıyor.
O vakitte.
En böyle gideceksin. Şey kızıştığı Heh. Saatte.
Namazını kılacaksın evet. camide. Evet.
Bu da var. Bir de hocam bir başka delil de buna söyleyebileceğimiz. Şimdi bu asal kelimesi geçti ya burada. Bil gudubi vel asal. Asal çoğul bir kelime. Asil kelimesinin çoğulu.
Tamam.
Ve asil Kur'an-ı Kerim'de bükraten ve asila şeklinde de çok sık
tabii,
geçiyor.
Sabah ve
bükra ve asil. Şimdi bükreye baktığımız zaman bükreye şöyle tanım veriliyor. Diyor ki bükra kelimesi güneş ışıklarının yayılmaya başlamasından öğlene kadar olan zaman dilimini ifade ediyor. Bükraten. Bükraten böyleyse asila da bunun tam tersi. O zaman güneş ışıklarının zayıflamasıyla güneşin batışı arasındaki zaman dilimi. Asil. Yani tam olarak ikindi vaktini gösteriyor.
Tabii.
Güneş ışıkları zayıflamış. Artık batmaya doğru gidiyor. Asıl ikindi ise ayette guduv da ondan bir önceki zamanı gösteriyorsa bunun öğlenden başka olma ihtimali var mı?
İyi
dolayısıyla işte. Ya bu da ayrı bir delil olarak gösteriyor ki guduv öğlen, asal ikindi namazı.
Bir de şu da var yani guduv ve asal. Asal mesela çoğul olması da çok önemli. Guduv de hadi öğlen de başladınız. Öğlen de illa da tam tepe olmayabilir. Biraz sonra. Bir de biliyorsunuz bu öğle ile ikindinin arasını çok net bir şekilde evet. ayıran
bir şey yok.
Hükümler de yok. Yani burada namazların birleştirilmesi meselesi de bu ayetler açısından evet. çok önemli bir şey. Mesela
yani öğlenin ne zaman başladığını net tespit edebiliriz.
Net ediyoruz.
Güneşin tam batıya kaydığını görebiliriz ama ikindinin ne zaman
asilin
başladığını
ne zaman bittiğini de tespit ederiz.
Ama başladığını
ama asal diyor orada. Evet. Asil de demiyor yani. Hı-hı. Ama guduv tekil.
Evet.
Öğlen başladı tamam. Ve de o şimdi tekrar az önce okuduğumuz ayeti de tekrarlayalım. Yani yani o gölgeler üzerine vurgu yapması Allah-u Teala'nın öğle ve ikindi de evet. Ve bunun bu sabah ve akşam olamayacağının çok kesin bir delili oluyor.
Güneş yok.
Bir de güneşin gölgenin secde etmesi de ancak öğlene kadar kısalıyor en yüksek yani en kısa vaktine geliyor. Yani mesela bir insan da Eğilsen gölgen daha uzun olur. Ama kalktın, doğrulduğun zaman gölge olabileceğin en kısa dönemine ulaşır. Sende de gölge olur. Ondan sonra şey yapılıyor ki zaten İsra suresi 78. ayette günün ilk namazı hangi namaz?
Öğlen namazı.
Öğlen namazı.
Dülük-i Şems. Batıya kaydığı an.
Dülük ne? Dülük evet. Tam tepeden batıya kayması. Kayma.
Evet. Yani öğlen vaktinin başlangıcı.
Öğlen vaktinin başlangıcı. Tam tepeden kayıyor. Evet. Tam tepedeyken değil. Kaymada işte uzamı o anda başlıyor.
Oluşmuş
o anda
yani.
Gölge secde etmeye başlıyor. O anda. Ondan sonra
uzamaya başlıyor.
Ve diyor ki tarafe-i nehar diyor Hud 114'te. Gündüzün iki tarafı. O zaman birinci taraf hangisi?
Güneşin batıya kaydığı ilk an.
İlk an. Yani öğlen vakti.
Evet. Birinci vakit başlıyor.
O zaman ondan sonra ikinci vakit var.
O da ne zaman yani güneş batmadan olmak zorunda o da.
Tabii. Çünkü gündüz güneşin doğuşuyla batışı arasındaki vakte dedi. Verilen evet. İsim Arap dilinde.
Demek ki güneş batmadan bir namaz daha
var. Yani Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili çok sayıda ayet var. Çünkü gündüz başka, gece başkadır. O zaman güneş batana kadar.
Bir namaz daha.
Günde kılınması namaz kaç tane?
İki
tane. Farz olan namaz. Akimus salah diye namazı mutlaka sürekli olarak ve tam kıl. Bu böyle.
İşte öyleyse, bu vakitlerin nasıl olacağını öğrendik bu ayette.
O zaman bu vakitlerde namaz kılarken Kur'an okumamız gerektiğinde vezkur kelimesinden evet. Anlıyoruz. Hı hı. Ve bunu da kendi kulağımızın duyacağı sesle
evet.
Okumamız lazım ki anlayalım. Evet.
Bu hem tek kıldığımız zaman hem cemaatte kıldığımız zaman. Evet. O önemli çünkü hani bizde hani Hanefi mezhebinin etkisiyle cemaatle namaz kıldığımız durumda İmam öğlen ve ikindide sessiz okusa bile arkadakiler bunu duymuyor ama okumuyorlar.
Ya bunu çok iyi söyledi. Arkadaş benim hiç aklıma evet. Gelmedi. Yani gerçekten bu çok
ayet
mühim.
Onun da doğru olmadığını gösteriyor. Yani çok, biz çok mühim bu. Öğlen ve ikindi namazlarını cemaatle kılarken dahi imamın okuyuşunu duymuyoruz. O halde ne yapacağız? Bu ayet gereği, 205. ayet gereği arkada kendimiz mutlaka kıraatte bulunacağız. En azından Fatiha'yı okuyacağız.
Mesela diğer mesela akşam namazında son bir rekatta.
Yatsıda 3-4'te.
Yatsıda 3-4'te de
yani
mutlaka.
İmam duyamadığımız durumlarda.
Çünkü imam yüksek sesle okumuyor.
Evet. Bunun aksi bu sefer sabah akşam ve yatsı ilk iki rekatlarında imam açıktan okuyorsa ne yapacağız?
Ve sesini de duyabiliyorsam.
Susacağız ve imamı dinleyeceğiz. Yani dinleyebiliyorsak dinleyeceğiz. Peki bu sefer de Şafii mezhebinin bir görüşü var. İmamı dinlesen de, duysan da mutlaka sen de arkada kıraatta
sen de Fatiha okuyacaksın.
Bakın iki tane
o da bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı.
Olmadı.
Bu ayet aykırı.
204. ayet gereği imamın sesinin işitildiği namazlarda sabah, akşam, yatsı gibi 5 vakit namazlarda susacağız. Her türlü imamı dinleyeceğiz. Ama imamın sesini işitmediğimiz öğle ikindi ve akşamın 3 ile yatsının 3-4. Rekatlarında da kendimiz içimizden kıraatte bulunacağız. En azından Fatiha'yı okuyacağız içimizden.
Mesela bugün şimdi bize en çok itiraz edenlerin örnekleri ne oluyor? Diyorlar ki ben söyleyin bakalım namaz nasıl kılınacak? Peki namazın mesela şimdi sizin orada o namaz diye bir kitap yazdınız.
Evet.
Çok ayrıntılı bir şekilde var. Şimdi siz bu kitabı yazarken namazın kıraatleriyle ilgili, kıraatin sesli okunması, sessiz okunması ve şu anlatılan ayrıntılarla ilgili hadis var mı?
Yani şu şeyle alakalı...
Anlattığımız ayrıntıları ortaya koyalım.
Şunu bir söyleyeyim, belki bunu soruyor olabilirsiniz. İbn-i Mace'de geçen bir rivayeti almışız buraya.
Tamam.
Cabir bin Abdillah'ten rivayet ediliyor. Diyor ki, biz imamın arkasında öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatlarında Fatiha ve bir sure... Son iki rekatlarında sadece Fatiha okurduk. Biz cemaat olarak arkadakiler.
Nedir? Demek ki bu Kur'an'a uymuşlar.
Yani öğle ve ikindi de şu an bizim hani çoğu dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin bilgisine aksine bizi de öyle öğrendik çünkü.
Bize de öyle öğrettiler.
Evet, öyle öğrendik. Diyor ki biz imamın arkasında öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatlarında Fatiha ve bir sure, hani zamm-ı sure. Son iki rekatlarda da sadece Fatiha okurduk.
Peki o zaman bunu evet. Onlara Resulullah öğretmiştir.
Tabii ki.
Ve Resulullah da bu ayetlerden
yani,
öğrenmiştir.
Aynen öyle. Ha, bizim gayemiz o zaten. Yani tabii. Biz bunu evet görerek öğrendik. Bize böyle geldi namazlar. Resulullah böyle yaptı. Neye göre yaptığısının şeyini arıyoruz.
Delili bu.
Evet yani Resulullah neye göre yaptı? İşte bunlara göre
yani yine bizim burada hani sık sık evet. Da tekrarladığımız bir husus var. Hud evet. Suresinin ilk ayetleri. Evet. Resulullah'ın kendi kafasına göre yani mesela anlatıldığı gibi işte bir metlu vahiy var. bir de gayrimetlu vahiy var. İşte Kur'an'da olmayan hususları Resulullah ortaya koymuş. İki ayrı kaynak. Böyle bir şey var mı Kur'an-ı Kerim?
Bakın bir hadis daha almışız bir rivayette. Onu da söyleyeyim. Yine Nebimizin ağzından naklediliyor. Diyor ki imam kendisine uyulması için imam olmuştur. Yani imam önde olan demek zaten. Tabii. Biz onu öne geçirdik. Hep namazı birlikte kılalım diye.
İbadet yapıyoruz.
Bu yüzden o tekbir alınca siz de tekbir alın. Şimdi dikkat edelim. O okuyunca dinleyin ve susun.
Hadi buyur.
Bakın o okuyunca benim onu okuduğumu duymam lazım demek ki. Dolayısıyla hangi namaz için söylenmiştir bu? Açıktan okuduğu namazlar için.
Ve bize de
sabah akşam yatsı için, cuma için, bayram için. Yani okuduğu namazı duyabiliyorsam susup dinleyeceğim ben.
Mesela
demek.
Bu Araf suresinin en başında Allahü Teala ne diyor? İttebi'u Araf için ma uhiye ileykum ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. Peki indirilen Kur'an'da varmış değil mi bu?
Tabii ki.
Onun için yani izleyicilerimiz şunu çok iyi bilsin ki Resulullah'ın ağzından çıkan her söz yani dinle alakalı yapmış olduğu her uygulama mutlaka ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Ama geleneksel yapıda bizim burada yaptığımız ilgili ayetleri birleştirme
değil de sırf hikmeti, hadis var diye.
Hikmeti ortaya çıkarma diye o Allahü Teala'nın bütün nebilere indirdiği, Muhammed Aleyhisselam'a da indirdiği, ümmetine öğrettiği o metodu tamamen unuttukları için Müslümanlar açıkta kalmışlar ve problem çözememişler. Çözemeyince böyle yanlış yollara girmek zorunda kalmış.
Hocam iki tane birbirine zıt görünen hadis var. Ondan dolayı işte Hanefiler farklı, Şafiler farklı bir görüşe varıyor. Bir tanesi bu biraz önce okuduğum yani imam kendisine uyulması için imam yapılmıştır. Bu yüzden o okuyunca siz dinleyin. Şimdi diyor ki ya demek ki imamın kıraati bizim hepimizin kıraati yerine geçer.
Tabii ondan bir alakası
doğru,
yok.
Doğru geçer de ne zaman? Okuyup biz dinlediğimiz zaman. Biz dinleyemediğimiz zaman ne olacak? Sesini o zaman da bu sefer Şafilerin delil getirdiği bir hadis var. Kim Ümmül Kur'an'ı yani Fatiha'yı okumadan bir namaz kılarsa o namaz noksandır. Bu hadisi delil getiriyorlar. Diyor ki herkes okuyacak. Tamam. Ne zaman okuyacak herkes? İmamı duymadığı zaman.
İmamı duymadığı zaman okuyacak.
Çünkü imam okuduğunda onun kıraati bizim kıraatimiz yerine geçer. Doğru. Ama biz
ben
duyduğumuzda
dinlersem
kıraattır
eğer,
o.
Ben dinlersem. Yani
biz duymadığımızda tabii. Kendi kendine kıraat yapmış olur.
Tabii. Ben duyduğum zaman.
Ama ben duyduğum zaman onu ben susar onu dinlerim. Onun kıraati benim yerime geçer. Ama duymadığım bütün namazlarda öğlen ikindi de tamamında akşamın ve yatsının 3 ve 4. rekatlarında da ben de içimden mutlaka bu Fatiha'yı okuyacağım. Bakın yani Resulullah'ın ağzından nakledilen iki hadiste aslında bir puzzle'ın parçaları gibi. Biri bir tanesini alıyor diyor ki hiçbir zaman okuma imamın arkasında. Biri diğerini alıyor diyor ki her zaman oku imamın arkasında.
Şimdi bu okuduğun iki tane hadis var orada değil mi? Şeyle ilgili olarak.
Biri Hanefilerin aldığı, biri Şafilerin
aldığı. Biri Şafilerin. Biz neden ikisini birden almak mecburiyetinde kalıyoruz?
Ayetten hareket ettiniz.
Çünkü ayetlerden hareket ediyoruz. Çünkü Allahü Teala biliyorsun şeyde Ahzab suresinin 22. ayet 21. ayetinde ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır diyor. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü. Bize hikmeti Resul sıfatıyla mı öğretti, Nebi sıfatıyla?
Resul.
Resul sıfatıyla. Resul sıfatıyla öğrettikleri nedir? Allah'tan aldıklarıdır. Yani Kur'an'da olandır. Dolayısıyla biz yani bize Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı kitabı ve hikmeti öğretmek için göndermiştir. Kitabı ve hikmeti kendi ümmetine öğretti. Yani sahabeye öğretti. Bize de öğretiyor olması gerekir. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın koyduğu ayetin ayetle açıklanması metoduna göre hareket edip az önce yaptığımız gibi sonuçlara vardığımız zaman vardığımız sonucun sağlamasını neyle yapacağız?
İşte Resulullah'tan gelen uygulamalarla.
Resulullah'tan gelen hadislerle. İşte evet. Baktığımız zaman o hadislerin tamamının Kur'an-ı Kerim'le uyuştuğunu gördük. O zaman Resulullah kendiliğinden yeni bir şey mi söylemiş?
Yok. Ayettekileri uygulamaya geçmiş. Uygulama.
Sahabe de aynı şey. Evet. Sahabe de bunu takip etmiş.
Evet. Mesela, burada belki şeyi söyleyebilirim. Mesela hani şöyle söylenebilir. Ya sizin bu söylediğiniz gibi sonuç çıkaran var mı başka? Genelde bu çok sorulur. İyi, bir siz mi buldunuz falan? Yok. Bakın biraz önce İbn-i Mace'den rivayet okuduk yani. Dedi ki ashab, biz öyle ikindi namazlarının ilk iki rekatlarında Fatiha ile bir zammı sure, son iki rekatlarında sadece Fatiha okurduk cemaat olarak. Sahabe böyle yapıyorsa başka daha şey aramaya gerek yok zaten. Ama kim, ilaveten
kimden
söyleyelim.
Öğrenmiş olur bunu?
İşte Resulullah'tan tabii ki. İbn-i Kesir tefsiri çok yaygındır. Tercümesi de var. Oradan da bakılabilir. İbn-i Kesir de diyor ki bu Araf suresinin 204. ayeti Kur'an'ın okunduğu zaman her okunduğunda dinlenmesinden ziyade imamın açıktan okuduğu farz namazlarla ilgili. Bu diyor müfessirler bunu söylüyor. İmam okuyorsa susup dinleyeceksiniz.
O kadar.
Taberi tefsirine bakıldığında Taberi de diyor ki sahabeden diyor Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, Ebu Hureyre, tabiinden Said bin Müseyyep, Mücahit, Said bin Cübeyr, Dahhak, İbrahim Neha'i, Katade, Zühri. Bunlar diyorlar ki bu ayetler imamın açıktan okuduğu, cemaatinde susup dinlediği farz namazlarla ilgili. Yani bunlar hani bilinmeyen şey yapılan şeyler falan değil ama Türkiye ortamında Hanefilik çok yaygın olduğu için Hanefi mezhebinin görüşü egemen olmuş. O yüzden herkes namazda, öğlen ikindi namazlarında bütün cemaat sus pus. Kimsenin içinden falan
işte
bir şey okuduğu yok.
Şimdi maalesef bu mezheplerin tamamı hikmet kaybolduğu için Kur'an'sız bir Müslümanlık ortaya koyuyor. Çaresiz kalıyorlar. Hangi hadise uyacaklarını bilemiyorlar. Bu defa hadis konusunda raviler. Hangisi daha güçlü ya kardeşim?
Hangisi uygun?
Hangisi daha uygun diye bakmak lazım. Çünkü bir hikmet var ve biz şeyden çok iyi biliyoruz ki yani ben bunu sürekli tekrarlamaktan mutlu oluyorum. Şundan dolayı çünkü unutulmuş Hud suresinin ilk ayetlerini her fırsatta tekrarlamak gerekiyor. Ne diyordu orada Allah-u Teala?
Elif-le-emra.
Kitabun uhkimet ayatı. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış.
Sümme fussilet.
Yani kısa, özlü. İşte Araf suresini okuduk. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Ama sümme fussilet. Sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Vakitler
açıklayan kim?
Cenab-ı Hak milledun hakimin.
Bak mesela ayrıntılı şekilde. Bak bütün ayrıntılar burada okuduk mu Kur'an-ı Kerim'den?
Gölgede, ama ne yaptık? Diğer bağlantılı ayetlere gittik de bulduk
bütün
yani.
Bağlantılı ayetlere gitmesek.
Onları çıkarıp sırf biz söyleseydik diyecekler ki bunların yorumu.
Zaten söyleyemezdik ki bunları.
Söylerdik yani. Derdik ki bu böyle olmalı. Yani niye böyle olmalı?
Bizim söylediklerimizi
değer ifade etmez.
Kendimizi
yani
de inandıramazdık.
Evet, o kadar yani basit.
Ama şimdi ne oldu? Tamamen Kur'an-ı Kerim konuştu. Ondan sonra da ne yaptık? Acaba biz
doğru mu yaptık?
Doğru anladık mı? Çünkü
baktık uygulama da böyle Resulullah'tan gelen.
Baktık. O zaman Resulullah'a baktık.
Evet. Ashabın hareketlerine baktık.
O da bize ne oldu? Örnek oldu bu konuda işte. Ne olmuş oldu? Biz Resulullah'tan hikmeti öğrenmiş olduk değil mi? Yani Kur'an'ın gösterdiği metoda göre ayet-i kerimeleri şey yaptık. Ondan sonra peki Allah-u Teala bize Resulullah'a örnek yaptıysa, kitabın yanında hikmeti de öğrettiyse, Resulullah'ın işte bu metotla bize kadar gelmiş olan söz ve uygulamalarını uygulamak bizim için Allah'ın emri olmuyor mu? İşte kitap ve hikmeti öğretiyor değil mi? İşte bu hikmet. Allah'ın indirdiği şeydir. Kitapta hikmet de Allah'ın indirdiği şey. Yani Kur'an'ın içinde olandır. İşte böyle bir durumda olduğunuz zaman bakın bize söylüyor. Siz işte hadis düşmanı falan filan diyorlar. Geç son zamanlarda artık duyulmuyor ama bakın mezheplerin kullanamadığı hadisleri de kullanıyoruz. Kendi istediğimiz için değil. Ayetler bize onu emrettiği için. Yoksa efendim falan hadis işte hadis ricali, hadis alimi işte şu sahih demiş, şu değilmiş. Onların sahih ve de değil demeleri bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan Kur'an'la içerisinde bütünlük olması. Çünkü az önce okuduğumuz Hud suresinin ikinci ayetinde Allah ne diyordu?
İnneni ile kumunu
Ella ta'budu
illallah.
Yani açıklamayı Allah yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın açıklama yetkisi var mı?
Yok.
Yok.
İnneni ile
kumunu ne o açıklayabilir? Ne herhangi bir alim açıklayabilir. Ama bizim gelenekte bütün tefsirler Kur'an açıklama yetkisine sahip. Bütün müştehitler Kur'an'dan hüküm çıkarma yetkisine sahip. Halbuki bu yetkiyi Allah Resulullah'a bile vermemiş. Niye? Peki öyle bir yetkiyi kullandığın zaman kendini ilah yerine koymuş olursun. Allah'ın asla affetmeyeceği şirk günahı olur. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki Resulullah'ın görevi ne?
İnneni lekum minhu nezirun ve beşir.
Ben de sizin için o kitapta olandan uyarır, sizi uyarır ve müjdeler. Tamam işte bizi uyarmış oldu. Ne oldu? Biz doğru anladığımızı öğrendik değil mi Resulullah'tan? İşte bu, biz bu bütünlüğü ortaya koyduğumuz zaman bütün problemler ne yapılmış oluyor?
Çözülmüş,
çözülmüş oluyor. Kur'an-ı Kerim problem diye bir şey kalmıyor.
Bir de son ayetimiz vardı.
Evet, şimdi son ayetimiz var. Diyor ki burada Allah-u Teala Bakara şey Araf 206. ayette innellezine inde rabbik, Rabbin katında olanlar ya da Rabbinden yana yer almış olanlar da diyebiliriz. Yani tamamen Rabbin emrinde, Allah'ın emrine tamamen girmiş olanlar ne yaparlar? La yestekbirune an ibadetihi. Ona kullukta kibirlenmezler. Yani böyle kendilerini şey yaparak, büyük görerek Allah'a kulluktan ne yapmazlar? Burun kıvırmazlar. Bu surenin başında burun kıvıran kimdi? İblis. İblis. Değil mi? Peki kim burun kıvırırsa kıvırsın? Nisa suresi 172. ayete göre, 172-173'e göre ister İsa aleyhisselam olsun, ister mukarreb melek olsun, ne yapardı? Cenab-ı Hak onu cezasını ahirette verecekti. Dolayısıyla Allah'tan yana olanlar, Allah'ın katında olanlar diye manada verilebilir ama Allah'tan yana olmak, Allah'ın emrettikleri hususlara kayıtsız şartsız boyun eğenler, Allah'a kulluktan dolayı yani kendilerini büyük görüp Allah'a kulluktan uzaklaşmazlar. İblisin yaptığı gibi ben daha hayırlıyım işte ama falan filan kendilerini öne almazlar.
Ve
yusebbihunehu ona boyun tesbih eğer. Yani ona boyun eğerler, ona evet. Tam teslim olurlar demek de işte suyun üzerinde yüzmektir. Mesela yüzücülere sebbah derler Araplar. Yani suyun üstünde yüzen kişi ne yapar? Suya vücudunu teslim etmezse eğer su onu batırır. İşte aynı şekilde kendilerini Cenab-ı Hakk'a teslim ederler. Ve lehu yescudun. Ona, onun için secde ederler. Yani nedir? Allah ne diyorsa secde boyun eğmek. Tamam ya Rabbi. Sen ne emrettiysen o. Tamam. Ha, namaz kılarken de secdemizi yapıyoruz. Rükûmuzu yapıyoruz. Tamam. Ve bu namaz şeyden itibaren, Adem Aleyhisselam'dan itibaren her nebinin ümmetine emrettiği şeydir. Biliyorsun şeyde Allah-u Teala Beyyine suresinde ne diyor? Bütün nebileri anlattıktan sonra ve ma umiru
illa liyabudullah.
Kendilerine verilen emir sadece nedir? Allah'a kulluk etmeleridir. Nasıl? Muhlisin, samimi olarak, ihlaslı olarak. Yani Allah'ın dinine herhangi bir şey katmadan. Lehuddin diyor zaten. Dini Allah'a tahsis ederek Allah ne demişse o hunefa, hanifler olarak yani sağa sola sapmadan böyle
yalnızca Allah'a yönelerek.
Ne derler şey sağa sola sapmayı ne yapmadım bir kelime de vardır. Yani kendi kafasına göre hareket etmeden direkt doğrudan doğruya Allah'ın yoluna şey yaparlar. Başka?
Ve yukîmussalâta.
O salatı sürekli ve düzgün bir şekilde ikame ederler. Ve yu'tuz zekah ve o zekatı da verirler.
Ve zâlike
dînul kayyime. İşte bu kayyim yani dimdik olan, sapasağlam olan dindir. O zaman sapasağlam olan dinde mutlaka namaz varmış, mutlaka zekat. Zekat kelimesine tabi herkese yapılan iyilik ve ikramlar illa para vermen gerekmez. Birisine yapacağın her türlü iyilik de o zekat kapsamına girebilir. Şimdi burada bakın izleyicilerimize şunu da söylememizde fayda var. Bugün Allah'a şükür Türkiye'de ve İslam aleminde insanlar Kur'an-ı Kerim'e yöneldi. Az önce yaptığımız gibi tam Kur'an'dan çözümler arayanlar artık ortaya çıkmaya başladı. Böyle olunca da birçok konularda kendilerini yani insanlar yoldan çıkarmak isteyenler arttı. Onların başında da mesela namaz yoktur diyenler var değil mi? Evet. Mesela namaz yoktur diyenlerin özet olarak söyledikleri ne? Salata ne mana veriyorlar?
Yani destek diye mana veriyorlar.
Neyi destekliyorsun?
Yani Allah'ın dinini destekleyecekler herhangi bir
nasıl destek? Yani. Peki destek. Destek illa akimiz salat ile diyorluk işte güneş batıya kaydığı onlar, zaman mı destekleyecek?
Onların gibi bir alakası var. Ben hala çözemiyorum. İşte ve izâ kumtum ila salati fâsilû vucûkum. Yani her desteğe kalktığında yüzünü mü yıkayacak, ellerini mi yıkayacak, başını mı?
Her desteğe kalktığı zaman
ne yapacak yani?
Ondan sonra bak. Evet. Yani bunların
tarafı innehârı var bunun. Nidülük şemsi var yani.
Yani gündüzün iki bölümünde destek veriyor, öyle mi?
Gecenin en az
sabahta ne olacak?
Güneş doğmadan önce.
Güneş doğmadan önce ne destek falan vereceksin? Ondan sonra gecede kalk. Kendin için tesbihte bulun diyor. Şey, teheccüde bulun diyor. Fethet ne yapacak o saatte? Ondan sonra efendim şu bu. Yani bir kere eğer destekse desteğe ihtiyaç olunan zamanlarda verilir. Bunda zamanı belli olmaz. İnsana göre değişir.
Öğle ikindi vakti, öğlen vakti. Onun öğle ikindi
vakti, yani. Öğlen vakti. Akşam güneşin battıktan sonra hava kararıncaya kadar. O sabahleyin tanyeri ağardığı zaman. Yani bunların yaptıklarının yanlış olduğu gün gibi ortada ama maalesef bu şeytanın tuzağına düşmek insanlara çok daha hoş geliyor. Ama bizim görevimiz insanları şeytanın tuzağından kurtarmak değil, insanları uyarmaktır. Yani bu namaz bir kere Adem Aleyhisselam'dan beri var. Ve yine bundan şeyler haberi olsun. Şeyde Allahü Teala Mekke'de indirdiği En'am suresinin 90. ayetinde ne diyor?
Bütün o 83. ayetten itibaren saydığı nebilerden sonra
yani Adem Aleyhisselam'dan Resulullah'a kadar gelen bütün evet. Nebileri sayıyor.
Ulaikellezine hedallahu febihudahu muktedi.
Allah kendilerine rehber verdiği yani kitap verdiği kişilerdir onlar. Zaten evet. Daha önce de kitap ve hikmet verdiğini de söylüyor orada. Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söyledikten sonra sen de onların yoluna uy diyor. Mekke'de çünkü henüz Kur'an-ı Kerim inmemiş. Ama Maide suresinin 3. ayet indiği zaman artık Kur'an-ı Kerim'in inişi tamamlanıyor. Orada ne diyor? El yevme ekmeltu lekum dinekum
ve etmemtu aleykum
nimeti. Bugün size sizin dininizi tamamladım. Nimetimi de tamamladım. İşte mükemmel hale getirdim. Nimetimi tamamladım.
Ve
radiyutu lekum l-islame dine. Bu İslam'a sizin dininiz olarak razı oldum. Yani bunu onayladım diyor. Artık ondan sonra bitti. Herkes Kur'an-ı Kerim'e uymak zorunda artık. Bütün dünyadaki her insanın Kur'an'a uyması artık tamamlanmış bir şey. Demek ki mesela şeyden de yine o aldatılan gençler var. Mesela Bakara suresi, oruçla ilgili inen ilk ayet hangisiydi?
Bakara 183.
183. Ne diyordu orada?
Nasıl onlara farz kılındıysa.
Sizden öncekilere nasıl farz kılınsa siz de öyle. Ya Rabbi ne yapacağız diye. Ne yapacaksın? Git Yahudilere bak nasıl oruç tutuyorsa sen de öyle tut. Bitti. Gayet kolay. Ama ne zaman ki bir takım değişik hükümler yani, ortaya çıktı, kutam kolaylaştırmaları oldu. Orada Allahü Teala Bakara 187 bütün ayrıntılarıyla anlattı. Dolayısıyla işte Allah buna sünnetullah diyor. Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar ufak tefek değişiklikler var. Yoksa ana yolda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ve bu 5 vakit namaz Yahudi'ye de farz, Hristiyan'a da farz. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün toplumlarda farzdır. İşte bunun nasıl kılınacağı da ayrıntıyla açıklanmıştır. Gündüz kılınan namazlarda bugünkü okuduğumuz derslerde kıraatin sessiz olması, herkesin kendisinin imamla kılarken de kendisinin kendi İçinde. Kulağının işiteceği şekilde ve anlayacağı şekilde okuması, gece kılınan namazlarda da imamın yüksek sesle okuduğu zaman sen tek başına kılıyorsan gece
o zaman bile insan sesli okuyabilir. O zaman tek başına kılarken bile olur.
Bu da hiç çok önemli. İstersen evet. Sen onun birkaç kelimeyle şey yaparsan.
Evet yani bu aklımıza gelmemiş. Evet sesli okunan sabah, akşam ve yatsı namazları. Sabahın zaten iki rekatı da sesli. Akşam ve yatsının da iki rekatları sesli. Cemaatle kılındığında imam yüksek sesle okuyor. Cemaat dinliyor. Diyelim ki cemaatle değil de tek başınıza kılıyorsunuz. Tek başınıza kıldığınızda da bu namazları yüksek sesle okuyabilirsiniz. İçinizden de okursunuz. Bunlarda problem yok.
Tamam.
İki şey. Son belki bir böyle hu yescudunla ilgili hani tilavet secdesinin olduğu söyleniyor.
Çok iyi oldu. Sen onu hani
bundan işte bu gibi 13 tane daha ayet var. 14 ayetten dolayı bir tilavet secdesi gündeme geliyor. Hanefi mezhebi bu secdelerin yapılmasının vacip olduğunu söylüyor. Yani vacip, farz değil. Ama sünnetin de üstünde bir kategori. Ama diğer bütün mezhepler bunun sünnet olduğunu söylüyorlar. Farz değil. Çünkü gerçekten de bu konuda bir emir yok. Ama Hanefiler ayetlerin yapısından dolayı işte mesela vescudu diye geçiyor bazen. Secde edin. İşte buradaki diyorlar emir. Acaba yani her birimize tek tek bu tilavet secdesi mi? Tam değil. Ama işte sünnetten de üstte. O yüzden ikisinin arasında bir kategori. Vacip falan
aslında burada Allah'a boyun eğin demektir. Allah'ın evet. emrine uyun demektir.
Cenab-ı Hak burada tilavet secdesi yapın falan demiyor yani. Tabii. Allah'ın emirlerine boyun eğin. Resulullah'ın uygulamaları var. Resulullah'ın uygulamalarında da rivayetler bazen yaptığını, bazen yapmadığını. Ashab-ı kiram da böyle uygulamalar bize göstermişler. Yani uygun durumdaysa kişi bu tip ayetleri okuduğunda zahiri olarak bu emri yerine getirmek için secde yapabilir ve bunun için abdestli olunması şartı da yoktur. Bunu da söyleyelim. İsterse yapar ama İsterse yapması da zorunlu değil. Yaparsa sevabını alır. Yapmazsa herhangi bir günahı
mesela
yok.
Şimdi, mesela bir Hanefi'ye göre şimdi ayeti okuduk. Velehu yesudun secde etmesi vacip oluyor. Evet. Halbuki böyle bir şey yok yani. Tamam. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Allahü Teala kitabını çok iyi anlamayı ama hikmeti çok iyi kavramayı şu ümmete nasip eylesin. Gerçekten hikmet ortadan kaldırıldığı için ümmeti Muhammed problem çözemez hale gelmiştir. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.